Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Rusya uzmanı Doktor Kerim As'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Merhabalar Ali Bey. İyi günler, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Şimdi yine gündemde sıcak gündem başlığı olarak S-400 meselesi var. Zaten Amerika, Rusya ve Türkiye üçgeninde yıllardır süregelen bu S-400 alımından bu yana bir başlıca kriz ve hiç dinmedi yani. Biden sonrası da bir kez daha ciddi bir kriz olabileceğinin mesajları artık net verilmeye başlandı. Hatta katsa yaptırımları geldi ama onu daha da böyle artırılacağı bu S-400 alımı nedeniyle mesajları veriliyor ABD Biden yönetimi tarafından. Şimdi son olarak Milli Savunma Bakanı da ilginç bir öneride bulundu. Aslında kontağı kapatabiliriz mesajı da verdi. Onu da işte Girit modeli dedi. Bu Girit modelini bir şeyden biliyoruz. Bu Kıbrıs'ta Rum yönetimi daha önce S-300 almıştı. Bir önceki modeldi galiba Rus yapımı yine. Bu da AB üyesi olunca yine krizi yaratmıştı. Sonra Yunanistan onları alıp Girit adasına bir nevi kilitledi, depoya attı yani. Ve şu an krizi böyle çözmüşlerdi. Türkiye'de bunu söyleyen depoya kaldıracağız. Benim anladığım kadarıyla Milli Savunma Bakanı işte gerekirse depoya kaldırırız. Orada kilitli kalır. Böylece de Amerika'nın dediğini yapmış oluruz bir anlamda diyor. Ve şart koşuyor. O da YPG'ye işte Suriye'de terör örgütü ilan edilmesi yolunda. Tabi bu ne kadar gerçekçi olur onu Orta Doğu uzmanlara çok daha iyi yorumlayacaktır ama biz S-400 tarafına bakalım. Rusya bu Girit modeli devreye girerse hani varsayalım YPG'de işte bir şekilde kılıf uyduruldu. Bu Rusya buna nasıl bakar?
Şimdi ben hani Girit modeli devreye girdiği takdirde Rusya'nın Erdoğan iktidarı ve paydaşlarına ciddi bir bedel ödeteceği kanaatindeyim. Yani bu bedel ne olur? Yani belki örneğin mesela hani yakın vadede Gazprom'un BOTAŞ'la bir 8 milyar metreküplük gaz konusunda anlaşmanın yenilenmesi var. Önümüzdeki aylarda bunun olması gerekiyor. Bu olabilir. İkinci parti S-400'leri de yine alın bunları da bir gömün, büyük bir mezarlık hani bulabilirsiniz falan da o olabilir. Hani Rus uçağı hani haliyle Erdoğan vazgeçecekse S-400'lerden Rus uçağı almayacaktır hani o anlamda. Ama bir şekilde işte dediğim gibi bir bedel ödetileceği kanaatindeyim. Yani bu İdlib'de olabilir. Bölgesel kriz, bölgesel anlamda da olabilir. Belki onu da konuşuruz İdlib meselesinde.
Peki bu yani, Kıbrıs'taki Rum yönetiminin Yunanistan aracılığıyla yaptığı o Girit modelinde ne olmuştu? O zaman nasıl bir tavır almıştı?
Şimdi hani oraya geleyim. Yani ama hani bunun siyasi bir alım. Siyasi bir karar tamamen. Bu S-400 alımı tamamen yani hani %1 milyon siyasi bir silah alımı. Dolayısıyla bunun sonuçları siyasi ve hani jeopolitik olacaktır. Bunun, bu askeri ihtiyaçtan dolayı aldık böyle değil. Yani bunu bir ara Rus Büyükelçi Ankara'daki Alexey Yerhov demişti, alın isterseniz patates taşıyın S-400'lerle. O tabii diplomat yani o şekilde söyledi hani neticede belki çok da uygun da değildi ama hani bir bedel ödeteceğiz diye zaten hiçbir diplomat o şekilde demez. Ama S-400 meselesinin ben çok çok daha dar bir kadroda en üst düzeyde Putin, Erdoğan belki 3-5 kişi daha yani bu çerçevede bu dar kadro bağlamında bu anlaşmanın şekillendirildiğini, pişirildiğini düşünüyorum. Bunun yüzde yine 1 milyon 15 Temmuz'da doğrudan direkt bağlantısı var. Mesela şeyle değil, bazı uzmanlar veya bazı kişiler işte özürle ilgilidir diyor. Hani uçak düşürmeyle ilgili diyor. Orada bence teknik bir hata var o yorumda. Yani bu kronolojik olarak baktığınızda bence çok doğru değil o. Çünkü Rus uçağı 24 Kasım 2015'te düşürüldü. Ruslar IŞİD dosyalarını Aralık hemen 2015'te açtılar ama Mart 2016'nın Mart başında Erdoğan ve ailesinin IŞİD'le petrol ticareti yaptığına dair 4 kalın dosyayı o dönem verdiler. Ondan sonra Hulusi Akar, yine burada İngiltere faktörü etkili bence. Devreye girip Murat Yetkin o konuda bir yazı yazmıştı detaylı. Genelkurmay Başkanı'ydı o dönem hatırlarsanız. Dolayısıyla normalde alakalı değil. Siyasi bir mesele. Dışişleri üzerinden özür iletilebilirdi. Ama 15 Temmuz'a giden süreç içerisinde Hulusi Akar figürünün öne çıkması gerekiyordu. Ve Hulusi Akar'ın
Cavit Çağlar da vardı galiba değil mi?
Hulusi Akar, Cavit Çağlar yine üzerinden. Yani bu, ama orada Erdoğan Hulusi Akar üzerinden bir özü, o şeyi oradan açıyor. Kanalı oradan açıyor. Çünkü bir 15 Temmuz pişiriliyor ise bu oradan olması gerekiyor.
İlginç.
Öyle olması gerekiyordu bence. Tabii Mart başında, dediğim gibi 2016 Mart başında IŞİD dosyaları sunulduktan sonra özür meselesi, işte Mart'ın sonundan itibaren, ki Zarrab da Mart ayı sonunda, Mart 2016 sonunda Amerika'da yakalanınca zaten ister istemez bir ikileme giriyor iktidar Türkiye'de. Ve 15 Temmuz öncesi o şeyi açmak zorundaydı Erdoğan. Rusya ayağını kaçabilecek bir köşe. Yani bunu belki konuşmuştuk.
Peki S-400 evet. Bu satın alma
oraya geleceğim.
Görüşmesi tam olarak tarih olarak tam neydi? Tam yani seyircilere hatırlatmak için.
Şimdi oraya geliyorum. O özür kanalı Mart-Nisan itibariyle açılıyor. Hani gel gitler Rusya'ya. Ve ondan sonrasında 27 Haziran'da özür diliniyor. Bir defa özür mektubu geliyor. Dolayısıyla ondan sonra da zaten bir telefon görüşmesi de yapılıyor Putin ile Erdoğan arasında. Dolayısıyla özrü kabul etmemesi gibi bir durum yok. 15 Temmuz öncesi itibariyle Rusya zaten Erdoğan'ın özrünü kabul etmişti. Hatta yani dolayısıyla bunun için hani S-400 anlaşması, anlatabiliyor muyum? Böyle bir taahhüt vermesi, mesela Cavit Çağlar üzerinden mi S-400 alma taahhütü vermiş olabilir? Yok, öyle bir şey olamaz. Yani Cavit Çağlar üzerinden veya işte o özür mektubunu götürüp getiren, onlar zaten ayaküstü. Yani Yuri Ushakov'la, Putin'in danışmanıyla hani gelinen bir şey. Orada S-400 meselesi müzakere. Baştan sona. Dolayısıyla 27 Haziran 2016'ya geldiğimizde özür dilenmiş, özür kabul edilmiş. Hatta 15 Temmuz öncesinde 2,5 hafta oluyor. O 2,5 hafta içerisinde, günler öncesinde, 15 Temmuz'dan günler öncesinde, 15 Temmuz'un gününü ve saatine kadar Rusya tarafı resmi kanallardan, Dugin üzerinden değil, bunun altını çiziyorum, Dugin değil. Yani Dugin değil ya, Dugin bir şey değil. Yani o efsanelerin yıkılması lazım. Türkiye'de yani Dugin'di, Perinçek'ti, Avrasyacılar'dı falan. Bunlar biraz efsane. O efsanelerin Rusya bağlamında bakımında yıkılması lazım. Orada başka kanala bakmak lazım. Dugin değil, resmi kanallar üzerinden 15 Temmuz'dan günler öncesinde. Dugin ben size söyleyeyim, Türkiye'deki dostlarından almıştır 15 Temmuz bilgisini. Aldıysa.
Yani o derece yani etkisiz.
O görüntüyü vermesi için, hayır, o görüntüyü vermesi istendiği için Avrasyacılar onu çağırdılar, diktatör, özür dilerim, ona 15 Temmuz'la ilgili hani bilgi verip sanki Rusya yardımcı olduğu görüntüsü vermek için, işte iktidara yardımcı olduğu görüntüsü vermek için, çünkü 15 Temmuz'dan sonra Rusya'ya bir yönelme var. Dolayısıyla o görüntüyü vermek için yapılan bir şey. Yoksa Dugin'in öyle bir şeyi yok, kapasitesi yok. O anlamda bir kuvvetli bağı yok Kremlin'le. Yani bu da %100. Ya bunu nasıl öğrenirsiniz? Rusya'da yaşarsanız, network'ünüzden, ondan öğrenirsiniz yani. Dolayısıyla o başka bir konu. Oraya girmeyeyim şimdi tekrar. Şimdi bu 15 Temmuz öncesinin, günler öncesinden, 15 Temmuz'un gününe saatine kadar, yok böyle gece 3'teymiş, şeye çekilmiş falan filan değil. Yine saatine kadar Türkiye tarafına hem asker üzerinden Hulusi Akar'a, hem istihbarat üzerinden Hakan Fidan'a, hem de diplomatik düzey bağlamında Erdoğan'a doğrudan direkt Ruslar zaten iletiyor. He, zaten Ruslar günün öncesi iletiyor ama bakıyor ki Erdoğan herhangi bir adım atmıyor. Hakan Fidan herhangi bir adım atmıyor. Hulusi Akar herhangi bir adım atmıyor. Ha, zaten bunu da yine istihbarat, radar sistemi buluyordur ama biliyorlar ama bunu orada teyit de ettiriyor. Diyor ki bu, o zaman bunlar planın içinde zaten. Bunlar planı organize edenler. Dolayısıyla kontrollü darbe lafı bence çok az kalıyor, hafif kalıyor. Bu aynı zamanda hani iktidar, Erdoğan yönetimi ve paydaşları bu darbeyi aynı zamanda kontrol etmekle kalmayıp organize de ediyorlar normalde. Ama şimdi darbeye girerse çıkamayız. Ben orayı uzatmayayım. O başka bir konu. Çünkü orada
çok grit
başka
gri alanlar,
yani, alanlar da var. Aynen. Rusya'nın bakışı var. Yani bunlar uzun. Belki başka programda konuşuruz. Şimdi dolayısıyla 15 Temmuz öncesi böyle bir yakayı kaptırma olayı var. Erdoğan zaten 27 Haziran'da özür dilememiş olsaydı 15 Temmuz %1 milyon ertelenirdi. Yani Erdoğan özür dileyene kadar bu 15 Temmuz'u yapmazdı. Bunu ve paydaşları ve iktidar bileşenleriyle birlikte bu tuzağı kurmazdı. Bence ben onu çünkü tuzak olarak şey yapıyorum, adlandırıyorum 15 Temmuz'u. Önce TSK'ya, sonra millete, çünkü halk, toplum kandırıldı. Son olarak da devlete, devlet kurumları çökertildi. Şu an itibariyle hiçbir devlet kurumu bir normal fonksiyonlarıyla çalışmıyor netice itibariyle. Dolayısıyla daha da çökecek, yıkıma da götürülüyor bu ülke, Türkiye. Dolayısıyla şunu kastediyorum, uçak kriziyle o anlamda S-400'lerin bir doğrudan ilgisi yok. Zaten dediğim gibi 27 Haziran'da özür kabul edilmişti. Cavit Çağlar'la mı yürütecek S-400 müzakeresini? Hayır, o bir mektup, o bir aracı o anlamda. Veya işte Hulusi Akar üzerinden, belki başka kanallar, istihbarat üzerinden olabilir. Ama bunlar o şekilde, yani nasıl diyelim, o seviyede götürülebilecek şeyler değiller. S-400 müzakeresi öyle bir müzakere değil. Kaldı ki dediğim gibi özür zaten kabul edilmişti. 15 Temmuz'la ilgili bilgi verdik falan. Dolayısıyla bunları şeyi yaptığınızda ve bunun da haricinde hani resmi ortaya koyduğunuzda bunun uçak kriziyle değil, uçak düşürülmesiyle değil, 15 Temmuz'la ilgisi var. Ve 15 Temmuz'dan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini 9 Ağustos'ta Erdoğan St. Petersburg'a yapıyor. O görüşmede konuşulup konuşulmadığını %100 teyit edemiyoruz. Görüşülmüş olma ihtimali yüksek. Ama ilk haliyle özürden sonra ve işte 15 Temmuz'dan sonra ilk görüşme olduğu için bir görüşülme ihtimali var S-400 meselesinin. Ama hani belki buzların erimesi için hani biraz daha şey olmuş olabilir, bilmiyorum yani. Ama Eylül ayındaki görüşme zannediyorum G7 zirvesi falan da herhalde şeyde yapılmıştı diye hatırlıyorum. Bir bakmak lazım ona. Vietnam'da mı artık bir yerde yapılmıştı. Başka bir ülkede, üçüncü bir ülkede Putin ile Erdoğan arasında Eylül 2016 görüşmesinde S-400'lerin ilk defa gündeme geldiğini Peskov, Kremlin sözcüsü Peskov, Kasım ayında açıkladı bunu. Kasım 2016'da o zaman artık S-400 meselesi yavaş yavaş hem Rus basınında hem Türk basınında yavaş yavaş yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Peskov Kasım 2016'da yaptığı açıklamada S-400 konusunun Eylül ayındaki Erdoğan-Putin görüşmesinde konuşulduğunu söylemişti.
Çin'in
yani,
Çin'de görüşme olmuş.
Ekim ayında da olabilir. Yani o bir ülke Asya ülkesiydi. Doğrudur. Hı hı. Yani öyledir. Ve Ekim ayında görüşmeye geldi. Ekim ayındaki zirvede Erdoğan'la Putin görüşmesinde İstanbul'da zirve olmuştu, enerji zirvesi. Orada 10 Ekim 2016'ydı. Çok iyi hatırlıyorum. Türk Akımı Anlaşması imzalandı. Çünkü artık 15 Temmuz'dan sonra bir kırbaç öbür taraf Amerika, bir kırbaç İngiltere, bir kırbaç Rusya artık tamamen mahkum oluyor. Çünkü bütün büyük güçlere mahkum oluyor. Onlar yani onları birbirine karşı kullanarak ancak kendisine manevra alanı açabilir, siyasi bekasını devam ettirebilir, sürdürebilir. Eğer Rusya kanalını açmamış olsaydı %100 batılı ülkelere, batılı ülkeler derken de büyük güçleri, yani 15 Temmuz'un iç yüzünü bilen Amerika, İngiltere, Almanya, muhtemel ki Fransa, bunlara bağımlı olacaktı. Ama kaçacak yeri kalmayacaktı o zaman. Dolayısıyla 15 Temmuz öncesi muhakkak zaten özür dilemesi gerekiyordu. Özür dilemezse özür dileyene kadar 15 Temmuz'u ertelemek durumunda kalacaktı. Benim okumam bu şekilde. Dolayısıyla ilk görüşmede veya ikinci dediğim gibi Eylül ayındaki görüşmede farz edelim S-400'lerin konuşulduğunu. Dolayısıyla bu daha bir yıl geçmeden, çünkü 2015'te Çin'le yapılan bir yine savunma sistemleri anlaşması meselesi vardı. 2013'te varılmıştı. 2015'te Türkiye vazgeçmişti. Yani caymıştı Çin'le anlaşmadan. Ne demişti? Biz üreteceğiz demişti. Zaten Ruslar yine 2013'te sonuçlanan o savunma sistemleri ihalesinde Ruslar zaten listeye hiç alınmamıştı bile. Dördüncü sıradaydı. Çünkü verdiği fiyat, işte teknoloji transferi, ortak üretim gibi hususlar Türkiye zaten tatmin etmemişti. Hani ilk sırada Çin, ikincisi herhalde SAMP/T sistemleri, İtalyan-Fransız konsorsiyumunun ürettiği. Üçüncü de Patriot'lardı herhalde diye hatırlıyorum. Hı-hı, o bir sıralama o şekildeydi. Yani birinci Çin'di. Ama bir iki sene böyle sürmüştü. Amerika'dan gelen, NATO'dan gelen baskı sonrasında o 2015'te zaten evet, cayılmıştı. Şimdi ihalede dördüncü sırada yer alan Rusya'dan uçağını düşürmüşsünüz. Kanlı bıçaklı hale gelmişsiniz. Ki kanlı bıçaklı hale geldikten sonra yani hani savaşın eşiğine gelmişsiniz. Öyle bir ülkeden daha bir yıl geçmeden S-400'leri almanın, öyle bir ülkeden, Rusya'dan S-400'leri almanın tek makul, mantıklı açıklaması benim şahsi kanaatim 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'dan dolayı ödenmesi gereken bir diyet vardı. Tırnak içerisinde bence söylüyorum. Diyet derken mesela Rusya'nın 15 Temmuz meselesinde şöyle söyleyeyim, kelimeleri formüle ederken lojistik 15 Temmuz bu girişimin, bu tuzağın kontrolden çıkmaması için, çünkü kendisinin de çıkarlarına, bölgesel çıkarlarına zarar verebilir. Büyük bir tuzak, operasyon, neyse artık kumpas planlıyorsunuz. Neticede kontrolden çıkabilir böyle bir hadise. Çıkmaması için alması gereken bazı önlemler muhakkak vardır. Bunlar bazı Rus basınında birkaç yazıldı, çizildi. İşte denizaltılar gönderildi dendi. Boğazlarda işte Novorossiysk'ten, Krasnodar'dan, Sivastopol üssünden gönderilen denizi. O gece işte Marmaris'te başka bir gemi, işte başka yerde başka bir radarlar, zaten Rusların her yerde Suriye'sinden Sivastopol'üne, Ermenistan'a kadar hani radar sistem bir olayları zaten takip ediyor. Türkiye içerisinde muhakkak vardır. Dolayısıyla kontrolden çıkmaması için, o tuzağın kontrolden çıkmaması için verdiği bu bir destek olarak yorumlanır mı emin değilim ama bir lojistik destek olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu ne kadar destek olarak yorumlanır onu o yoruma açık. Ama olayların kontrolden çıkmaması için verilen bir hani radar sistemleriyle bir şeyler yapılmış olabilir. Çünkü dediğim gibi kontrolden çıksa belki olay nasıl diyelim, askerlerin kendi aralarında çatışmaya, hatta işte mesela deniz kuvvetlerinde Ece Sevim Öztürk değil mi, o konuyu bayağı bir araştırmıştı. Onu da
içeri girdi sonra.
Sonra hani saldılar da orada mesela deniz kuvvetlerinde işte gemilerin batırılması, daha büyük planlar yapılıyordu büyük ihtimal. Hani o tuzak meselesinde. Dolayısıyla kontrolden çıkma ihtimali de yani hani küçüktür büyüktür olabilir ama vardı yani. Dolayısıyla bu anlamda bir lojistik destek. Bu ister istemez diyeti doğuruyor. Rusya'ya verilmesi gereken diyeti doğuruyordu. İkincisi sus payı. Rusya bir neticede batılı bir demokratik bir ülke değil. Hani dediğim gibi mekanizma hızlı işliyor. Putin sırtımızdan hançerlendik dediğinde yarım saat içerisinde bütün Rusya devlet olarak Türkiye'yi düşman kategorisine sokmuştu. 24 Kasım 2015 günü itibariyle saat 3.30 gibi zannediyorum. Bir
ama dikkat ederseniz o 2 yıl 2015 ve 2016 Rusya ve Türkiye açısından inanılmaz böyle olayların yaşandı. Bir de Karlovy suikastı da hemen peşine geldi bir de.
Oraya da geleceğim. Yani dolayısıyla orada sus payı vermeniz gereken en acilen 15 Temmuz konusunda sus payı vermeniz gereken ülke Rusya'dan başka birisi değil, başka bir ülke değildi bence. Hani diğer taraflarda İngiltere zaten daha farklı. O ayrı bir konu. O da uzun uzun konuşulması gerekiyor. Mesela burada da antiparantez mesela ben anlamıyorum. Yani İngiltere'de oturan, yaşayan gazeteciler, araştırmacılar, özellikle 15 Temmuz konusunda araştırmalar yürüten isimler nedendir şu MI6 başkanı Richard Moore'la oturup bir röportaj yapmıyorlar şu 10-15 Temmuz konusunda. Ondan yani o niye yapmıyorlar bilmiyorum. Ben İngiltere'de yaşıyor olsam ilk yapmak istediğim şey veya hani gazeteci olsam, bu konuda araştıran çizen olsam şu ne yapar eder? Çünkü Moore'la bir şekilde 15 Temmuz'u derinlemesine ele alan bir röportaj ve olmadı, röportaj olmazsa bir şekilde basın toplantısı bir şeyine katılıp birkaç soru sormaya çalışırdım yani. Çünkü o Moore ne zaman bir şey konuşsa ağzından bir şey kaçırdığını ben düşünüyorum. O ayrı bir konu. Yani İngiltere'ye girersek yine çıkamayız ama evet. Hani sus payı olarak tırnak içerisinde bu konuda en büyük, en hızlı, en acilen sus payının verilmesi gereken ülke bence kesinlikle Rusya'ydı. İngiltere zaten hemen bir bakanını alan Duncan'dı herhalde değil mi? Bir göndermişti zaten hemen o acilen hemen hızlı bir şekilde göndermişti. Hani ne oldu, nasıl geçti operasyon falan tarzında. Moore çok ilginçtir. 2014 başında büyükelçi atanıyor. Tam 17-25 Aralık'tan sonra 14, 15, 16, işte 15 Temmuz oluyor. Referandum 2017'de referandumda oluyor. Rejim değişiyor. Hani büyükelçisiniz. Hani sanki operasyon için gönderilmiş gibi bir durum var. Burada İngiltere'yi suçlamıyorum. Sadece bu meselede deşmek lazım. Birçok mesele var. Yani İngiltere konusunda soru işaretleri. Hiçbir İngiltere'ye yönelik hiçbir negatif bir duygu da beslemiyor. Ama 15 Temmuz konusunda İngiltere meselesinin yani orada kapalı özellikle kutu. orada yaşayan gazetecilerin, araştırmacıların bence en büyük sorumluluklarından bir tanesinin o olması lazım.
Mesela yani kimse şunun üzerine röportaj yapmadı mesela. Onu Murat Yetkin'den yıllar sonra öğrendik. Onun yazdığı yazıda. Evet. 15 Temmuz daha hiçbir hareket yokken bir akşam o resepsiyonda...
15 Temmuz akşamı. 15 Temmuz akşamı.
Evet, evet. 15 Temmuz. Daha hiçbir şey yok ama daha hareket yok ortada. Evet. Diyor ki askerler ne yapıyor diyor. Hani bir mesaj veriyor aslında. Bir şeyler olacak diyor. Ya yani bunu nereden evet. bildiğini mesela sorması lazım.
Sizin yani bu ancak bir olayın gerçekleşmesini bekleme heyecanı ve helecanı içerisinde. Hani bir şey olacağını biliyorsunuzdur. Bir şeyler hazırlamışsınız, bir şeyler yapmışsınızdır. Veya bir bilmiyorum yani bir beklenti. Hani ağzınızdan kaçırırsınız. Bu ancak öyle bir tesadüf olabilir bence. Aynı o akşam böyle bir gazeteciye yani Murat Yetkin veya fark etmez hani başka bir, ama böyle bir şey.
Hürriyet Daily News'in başında
ağızdan burada. Kaçırılmış gibi bir şey. Çünkü hemen zaten Murat Yetkin ne diyor orada? Hani ona da inanırsak ne diyor? Hemen konuyu değiştirdi diyor. Ben sorunca ne oldu falan bir şey mi duydunuz deyince
de konuyu değiştirdi. Bilmiyoruz onu artık.
Yani hani şimdi orayı tam bilmiyor. Ama bu konunun deşilmesi lazım. İngiltere'de yaşayanların en büyük görevlerinden bir tanesi eğer Türkiye ile bağları devam ediyorsa. Ve tabii böyle bir görev ben tevdi etmiyorum da dediğim gibi İngiltere'ye yönelik bir negatif o anlamda o da değil. Ama ülkenin başına örülen bir çorap var. Kurulan ülkenin belki on yıllarca devam edecek geleceğine hani kurulan ciddi bir tuzak var. Bu burada o ağzından kerpetenle de olsa onun ağzından bir şeyleri alıp koparmak lazım. Yani bir şekilde onu sıkıştırmak lazım. Yani bir sormak lazım. Sergey Narışkin bile Rus dış istihbaratı SVR'in başındaki röportaj veriyor. Mesela. Hatta önceki istihbarat başkanından daha fazla verebiliyor. Bortnikov verebiliyor FSB'nin başındaki. Yani İngiltere gibi insan haklarının, medya özgürlüğünün, ifade hürriyetinin geniş olduğu ülkede bence böyle bir şeyin kaçırılmaması, bunun fırsatının kullanılması gerekiyor. Yani diğer ülkeler için de geçerli büyük ülkeler için de. Ama burada çok işaret bıraktı 15 Temmuz konusunda. İngiltere'nin ben çok çok fazla işaret bıraktığını, yanlışlıkla işaret bıraktığını düşünüyorum. Yani bana tuhaf geliyor. 2014 başında gelip rejim 2017 Nisan ayında referandumunu bir rejim de değiştirdikten sonra 2017'nin sonunda sanki bir operasyon için gönderilmiş gibi operasyon halledilmiş. Sonra geri çekilme gibi bir durum ben ediniyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve sonra büyükelçi iken istihbaratın başına getiriliyorsunuz siz. Yani İngiltere gibi. Bunun açıklanması, yani bu bir olay değil. Daha birçok olay daha var. Hani ben şimdi İngiltere'ye gelse onu çıkamayız. Konuştuk önceden de zaten bunları. Yani
evet.
Yani Man Adası hani işte Erdoğan'ın yine kendisinin akrabalarının orada mal varlıkları. İşte mal varlığı dediğiniz olay nedir? Mesela siz mal biriktirirsiniz, diktatörsünüz diyelim. Mal biriktirirsiniz, o parayı nerede sakladığınız önemli. Çünkü o ülke için hava hoş. Siz diktatör veya işte Kaddafi gibi iktidardan ayrıl dendiğinde size, sizin malınıza, mülkünüze el koyacak olan ilk ülke, neredeyse malınız, paranız, o ülke el koyacak zaten yani. Şimdi mesela Kaddafi gitsin dendi değil mi? Görevden ayrılsın dendi. Hemen bütün Avrupa'daki bankalar malına, mülküne el koydu. Kendi malı mülkü değil zaten de. Hani demek istediğim, o ülkeler için hava hoş. Yani o ülkeler için hava hoş. Biriktirsen 100 milyar dolar, 200 milyar dolar. Hani Erdoğan için hani diyoruz ya, mal varlığı denince nefsi de korkuyor. Yani ama İngiltere'de Man Adası'ndaysa parası, İngiltere'ye bundan hoşnut dur. Yani sen biriktir, istediğin kadar biriktir. Yani sorun değil. Biz onu zaten el koyacağız zamanı gelince. Hani gibi bir tavır takınabilirler. Dolayısıyla uzattım.
S-400'e gelirsek tekrar yine.
Evet, evet. Ama bunların her biri yani 15 tabii. Temmuz'da ilgili olduğu için ister istemez bunu konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani hani çünkü
çerçeveyi iyi çizmek açısından.
Ötetürk'ü şu ana kadar bir kişi bile açıklayabildi mi S-400'ün? Neden alındığını? Hangi yetkili? Yok öyle bir şey. Hani o kadar acildi diyoruz. Acildi dedi Erdoğan. Türkiye'nin tarihin en önemli anlaşması diye kendi ifadesi var. Türkiye'nin tarihin en önemli anlaşması diye S-400'le. Sonuçta ne oldu? Turşu. Türkiye'nin aldığı en büyük, satın aldığı en değerli turşu oldu yani. Şu an 1,5 yıl geçti. Hani turşusu şey yapıldı. Şimdi de nasıl gömeceğiz? Çünkü Amerika diyor ki turşu da olmaz. O diyor şey olmayacak. Ona bir mezarlık bulmanız lazım. Neresi? İşte Yassıada mezarlığı mı? Bilmiyorum artık. Hani bir mezarlığa gömün diyor. Çünkü topraklarınızda olmaması lazım Amerika diyor.
Evet, yasa bunu hükmediyor.
Hani yasa bunu, hani turşu olmaz diyor. Turşu diyor orada durur diyor, şey olur diyor, kokar diyor, bilmem ne yapar. Hani bunu istemiyor Amerika. Dolayısıyla tekrar şey yapayım. Şimdi Eylül 2016'da ilk görüşülmeye başlandı bu. Ve Rusya'nın, özür dilerim, Rusya'nın en hızlı bir şekilde hayata geçirdiği silah anlaşmalarının başında geliyor S-400. Türkiye ile S-400 anlaşması. Çin'le yıllarca müzakereler sürdü. Hindistan'la yeni sürdü. Yeni bitti. Türkiye'den önce başladı. Yeni bitti. Daha S-400'leri daha göndermedi. Bu yıl sonu göndermeye başlayacak Rusya Hindistan'a. Üçüncü müşteri çünkü alıcı o, Rusların S-400'lerini. Ve aynı zamanda sadece S-400'ler değil, Ekim 2016'da Türk akımı anlaşmasını imzalamak durumunda kaldı Erdoğan. Dediğim gibi savaşın kıyısına gelmişsiniz. Bir yıldan daha az bir süre önce Türk akımı ve indirim alacaktınız. En azından %10.25'lik indirim konusunda anlaşmıştı Türkiye uçak krizinden önce. Bırakın yani hani Türk akımında enerji merkezi şu bu falan, indirim bile tamamen rafa kalktı. Hatta Ekim 2016'da anlaşma imzalandı. Onaylanması, Erdoğan Türk akımı anlaşmasını Rusya tarafından, Rusya'dan daha önce imzaladı, onayladı. Aralık 2016'da zannediyorum onayladı. Putin Şubat 2017'de onayladı. Çünkü dediğim gibi o sus payını, diyeti ödeyeceksiniz. Sus payını tırnak içerisinde ödeyeceksiniz. Ve bunları siyasi rüşvet, tırnak içerisinde Rusya'ya verilen siyasi rüşvetler bağlamında değerlendirmek lazım. S-400'ler aynen o şekilde. Ve
yani bu S-300'lerde böyle bir siyasi rüşvet olayı olmadığı için Rusya okey dedi. Ama Türkiye'ye böyle bir okey vermez diyorsunuz.
Tabii çok uzattım. Evet, şimdi oraya geleyim. Şimdi Girit modeli, Girit modeline Kıbrıs 97 yılında Rusya'dan aldı S-300'leri. S-300'ler zaten o dönem itibariyle artık Rusya'nın yavaş yavaş devreden çıkarmaya başladığı, S-400'leri geliştirmeye başladığı yıllar. Dolayısıyla S-400, S-300'leri satmıştı. Kıbrıs bir defa hani Girit modeli zaten oturmuyor da şimdi Akar bunu niye diyor? Çünkü turşusunu kuracağız veya mezara gömeceğiz diyemediği için Girit modeli. Halbuki bu model o Türkiye modeli alakası yok. Kıbrıs bir defa NATO ülkesi değil. Evet. Aldığı zaman. Şu anda değil. Hala değil. Kıbrıs S-300'leri aldı 97'de. 98'de zannediyorum geliyor S-300'ler Kıbrıs'a. Daha doğrusu gelmiyor da işte Türkiye ve İngiltere'nin yine o dönem. Çünkü İngiltere Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin yanındadır. Yani o antiparantez yani o da öyledir. Genel olarak hani yaklaşımı Türkiye'ye yakındır. Çünkü üssü vardır Kıbrıs'ta, iki üssü. İngiltere hani Kıbrıs birleştiği zaman ilk gündeme gelecek olan konu Kıbrıs'taki İngiliz üsleridir. Dolayısıyla birleşmemesi öyle çok kolay olmaması lazım bunun. Yani Kıbrıs'taki orada karışıklığın biraz sürmesi, birbirlerine böyle hani kedi çomak oynar yani şey yapar. O onun çıkarlarına uygundur. Kıbrıs meselesinin çözümsüzlüğü bence. Şimdi ne diyeceğim? Kıbrıs 98 bunu tabii Türkiye ve İngiltere'nin o dönem özellikle Amerika'nın da yine aynı şekilde baskısıyla ne oldu? Yunanistan'a verdi. Yunanistan hiç Kıbrıs'a uğramadan S-300'ler gitti Yunanistan'ın Girit Adası'na yerleştirildi, konuşlandırıldı. Hı hı. Daha doğrusu konuşlandırılmadı bile.
Depoya
kondu. Aradan 12-13 yıl geçtikten sonra ilk defa o da İsrail ile Yunanistan arasındaki tatbikatlarda ilk defa kullanılmaya başlandı. Özür dilerim. 2012'de zannediyorum bir tatbikat daha kullanıldı. Bunun sayılarını hani bunu resmi rakamlar söylemiyor ama hani basına böyle düşen kırıntılar onları check ediyorsunuz. Hani bir şekilde hani cross check yaptığınızda büyük ihtimal böyle 2-3 yerde. En sonunda zannediyorum 2015'teki yine Yunanistan-İsrail tatbikatında özellikle Suriye kriziyle birlikte Suriye'de S-300'ler var. İşte İran'da S-300'ler işte yeni gidiyor. Daha doğrusu 2016'dan sonra gitti. Nükleer anlaşmadan hani şey kaldırıldıktan sonra, bloku kaldırıldıktan sonra Ruslar sattı. Ama bir şekilde hani İsrail tabii 5 sene önce, 6 sene önce Mısır'la da yine bu kadar şimdiki gibi iyi değildi arası belki. Belki değil öyle. Hani Mısır'da da S-300 var. Dolayısıyla hani İsrail'in güvenliği söz konusuydu. Suriye dediğim gibi savaşı devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'in bu S-300'leri adam akıllı öğrenmesi lazımdı. Ve dolayısıyla burada da Yunanistan'ın Girit Adası'nda o tatbikatlar sırasında Ruslar da buna göz yumdular. Ne dediler? İsrail o tatbikatlar. Hani bunu öğrendi. Zaten S-300'lerin, sistemlerin çözülmesi zaten Amerikalılar çok daha öncesinde. Ta Belarus'tan almışlardı 90'lı yıllarda yine aynı şekilde. Yani orada sistemin çözümünden ziyade hani operasyon olarak kullanımında İsrail'in tecrübe kazanımı amaçlanmıştı ve bu şekilde 2010, 2012, 2013, 2015 bir 3-4 defa tatbikatlarda kullanıldı. Yani kullanılacağı zaman çıkarıldı poşetinden, tekrar sonrasında tekrardan depoya kaldırıldı. Dolayısıyla ama bir diğer şey tabii hani Türkiye ile niye uyuşmuyor bu? Türkiye ne diyor? Benim acil ihtiyacım bir zorunluluktu diye defalarca söylediler. Hani askeri ihtiyacımız vardı, bilmem işte zorunluluktu. Amerika Patriot satmadı. Halbuki satmadı değil. O da başka bir konu. O da başka bir yalan neticede. Çünkü görüşmeler, müzakereler çok daha farklı bir eksende yürüyordu. Ama o bir bahane olarak sunuldu. İşte ortak üretim teknoloji transferi yok dendi. Halbuki Ruslar da öyle bir şeye yanaşmadılar. İkinci opsiyonlu olan da belki o söz konusu olabilir ama o da çok kısmi bir teknoloji transferi veya ortak üretim söz konusu olabilir. Yani kritik teknoloji alanında söz konusu değil bu olay. Dolayısıyla ve aynı zamanda Türkiye S-400'leri alarak kendi savunma kapasitesinin, savunma nasıl diyelim, kapasitesinin en önemli bileşeni haline getirmek istedi. Daha doğrusu getirmek istedi demeyeyim de S-400'ler yani savunma kapasitesinin en önemli bileşeni olarak alındı netice itibariyle. Hava savunma sistemi bu. Yunanistan için böyle bir durum söz konusu değildi. Neyse Kıbrıs almıştı. Dolayısıyla o model tam uymuyor zaten. Türkiye ile alakası yok bu meselenin. Ama hani eğer buradan kasıt şu ise ne dönüyor? İşte depoya kaldıracağız. Depoya kaldıracağız diyemediği için bunu diyor Türkiye. Çünkü Amerika'dan baskı geliyor. Değil mi? Depoya kaldıracağız dese o zaman 2,5 milyar doları niye ödediniz? Niye F-35 programından çıkarıldık biz? bu bir şekilde hesap vermesi. Yani hesap soracak kimse yok Türkiye'de de, ne muhalefeti ne toplumu, ama hani olur ya birisi aklı evvel hani bir der, yani niye aldık o zaman derse, hani buna cevap bulunması lazım netice itibariyle. Ve hani şey değil, buna bir izah bulunabilmesi için Girit modeli, yoksa Girit modeli uymuyor dediğim gibi. Hani Yunanistan Girit modeli, S-300 modeli, Türkiye'nin S-400 modeli alakası yok. S-400'ler kaldı ki S-300'lere göre sadece 100 kilometrelik bir menzil farkından bahsetmiyoruz biz burada. S-400'ler çok daha yeni model, bir kritik askeri teknolojinin ürünü bir savunma sistemi, hava savunma sistemi. S-300'ler öyle değil. Hani daha farklı nesil işte. Şimdi Ruslar S-500'e falan geçecek. Dolayısıyla orada bir diğer kastedilen şu ise başka bir ülkeye transfer. Mesela hani bu. Mesela burada ne olabilir? Şimdi düşünüyorsunuz, Kuzey Kıbrıs gönderebilir mi Türkiye? Bence kesinlikle gönderemez. Bir defa her şeyden önce Rusya tarafı son tüketici, son kullanıcının, bu tarz silah sistemlerinin son kullanıcıları bütün anlaşmalarda, sadece Rusya ile yaptığınız anlaşmalarda değil aslında, bütün önemli anlaşmalarda, silah anlaşmalarında, diğer ülkeler için de geçerli bu. Son kullanıcı bellidir. Bu Türkiye olarak belli. Bunun Maria Zaharova, Rus dışişleri sözcüsü, bir iki sene önce bunu açıklamıştı, bunu söylemişti. Yani bu Türkiye, bu böyle bir şey yok. İmza anlaşmada Türkiye'nin üçüncü bir ülkeye transfer edebileceğine dair bir yetki yok, bir izin yok. Buna Ruslar bence %1 milyon karşı çıkar. Kaldı ki Kuzey Kıbrıs'a vermek zaten Kıbrıs'taki dengeleri değiştirir. Buna Rusya zaten Kıbrıs'ı bütün bir ada olarak tanıyor. Hani işgal, Türkiye tarafından işgal edilmiş topraklar olarak tanıyor Kuzey Kıbrıs'ı. Dolayısıyla bu Kuzey Kıbrıs meselesi bence olmaz. Diğer ikinci bir seçenek Azerbaycan deseniz, Azerbaycan'ın zaten askeri olarak halihazırda, hani son savaşta da gördük, Ermenistan'a karşı bir ciddi bir üstünlüğü var zaten. Dolayısıyla o dengeleri daha da altını üstüne getirebilecek bir bence S-400 tedarikini, Türkiye'den Azerbaycan'a S-400 tedarikini Ruslar buna da bence kesinlikle izin vermez, sıcak bakmaz. Hani dediğim gibi anlaşmada zaten son kullanıcı Türkiye, ama hani velev ki diyelim ki Türkiye ile Rusya arasında daha bir kanal açıldı, acaba olabilir mi, yoklandı falan, hani bu Azerbaycan olmaz, o adres bence Azerbaycan olmaz. Kaldı ki bence Aliyev de böyle bir şeye yanaşmaz. Yani o yani zannetmiyorum, almak istese bile siyasi Rusya ile ilişkilerinden dolayı ona da yanaşmayacağı kanaatindeyim ben. Nitekim şu an itibariyle Karabağ Savaşı'ndan sonra Ruslar Karabağ, Azerbaycan'a, Türkiye sayesinde, yine Erdoğan sayesinde yerleşmiş oldular uzun yıllar boyunca. Dolayısıyla o ilişkileri riske atmak istemez gibi geliyor. Her ne olur, başka hani Hindistan diyeceksin de Hindistan'a Ruslar sevk edecek. Katar oraya olmaz. Yani Amerika zaten en büyük Orta Doğu'daki üssü Katar'da. Hani bakıyorsunuz sen nereye? Bozcaada, Gökçeada, hani Ege Denizi, Yunanistan, o dengeler değişir, olmaz. İşte bence hani olsa olsa
Aya.
yassa da
Aya
yani o
olabilir.
uzaya gönderecek. Yani ya yerin dibine ya da uzaya, yani ya dikey ya şey, ya yassa adanın altına, o çünkü orayı
Türk
yaptı ya adanın.
vatandaşlığı verebilirler belki. Öyle gönderebilirler yani.
Yani o yassa adayı yaptı ya, demokrasi bir şeyler müzesi,
Evet,
örgütlen
evet.
bir mahvetti yassa adayı. Yani hatta bir televizyoncu, kimdi o, Oğuz Haksever mi?
Evet,
Mahvettiniz adayı
evet,
diye
evet, evet.
oldu
Emekli oldu
sonra.
sonra.
Yani onu da yani
NTV'de.
ekmeği hani vurdular. Yani onun dediği gibi, yani mahvettiğiniz adanın hani onun dibine artık neyse, oraya ne kondurduysanız onun dibine gömün, hani çok böyle nefes almayacak, oksijen almayacak bir yere gömecekler gibi, ya da şey yapacaklar, nasıl diyelim, hani uzaya gönderecekler. Ama bence dediğim gibi öyle de yapsalar, hani gömseler de, turşusunu da kursalar, uzaya da gönderseler, şahsi kanaatim Rusya'nın, yani Erdoğan S-400'lerden vazgeçtiği takdirde Rusya'nın Erdoğan iktidarı ve bileşenlerine ben ciddi bir bedel ödeteceğini düşünüyorum. Yani kanaatim bu. Hani 1000 bu şekilde düşünüyorum. Çünkü bu siyasi bir alım. Tamamen siyasi bir süreç. Dolayısıyla bunun siyasi sonuçta. Yani şey değil, yani Rusya reklamını yaptı zaten. NATO içerisinde gidi kaçtı. Doğru, bunların her biri doğru. Reklamını yaptı, müthiş reklamını yaptı. Ama bu normal bir ülke için geçerli. Mesela hani Hindistan mesela. Satıyor ona. Çin'e sattı. Bunlar için geçerli o. Ama Erdoğan'ın içine düştüğü o çıkmaz bana ister istemez Rusya'ya yeni tavizler, yeni bedeller ödemek zorunda kalacağı düşüncesini, yani bu benim aklımda kuvvetlendiriyor. Yani bu böyle düşün. Böyle düşünüyorum açıkçası. Yeni tavizler. Yani bu Gazprom mu olur? Dediğim gibi BOTAŞ anlaşması o mu olur? İdlib mi olur? Onu göreceğiz. 15 Temmuz. Yani Rusya'nın elinde çok koz var bu anlamda. Hani masaya oturduğunda hani o kırbaçı, o değneği, yani Biden mesela ne oldu? Gece Osman Kavala'yı serbest bırakın diye hani inmediydi. Hani bir derhal ivedilikle
Bu
serbest
arada
bırakın.
Biden Çin lideriyle de görüştü ama daha hala Erdoğan'la
Evet.
görüşmedi.
Aynen. Orada çünkü şey var. Yani benim tahminim Erdoğan bölgedeki diktatörler arasında sarı öküz, tırnak içerisinde söylüyorum. Sarı öküz muamelesi görüyor. Yani bu hakaret anlamında da değil. Hani bir anekdot var ya o. Hani aslan onları yemek istiyor. Onlar ilk önce sarı öküzü veriyorlar. Sonra teker teker hepsini yiyor yani. Hani şimdi hikayeyi anlatmayayım tekrardan da. İşte hani sarı öküzü vermeyecektiniz derler. Hani çünkü en besilisi, yani en diktatörü, en tek adamı bölgedeki o. Şimdi o değneği oraya vurunca hani bölgedeki diktatörler arasında o sarı öküz. O en besilisi o. En fazla hukuksuzluğu ülkesinde tahkim eden nasıl diyelim tek adam o netice itibariyle. Hani Sisi ile falan bence karşılaştırılır mı? Tamam, Sisi de diktatör. Esad da diktatör de hani baktığımızda yüz binlerce insan, milyonlarca insan belki hani Türkiye'de yani bu şu, hani müthiş bir hukuksuzluğa maruz. Hamile kadınlara kadar varan bir hukuksuzluğa maruz. Hani Sisi bilmiyorum hamile kadınları hapsediyor mu, hapsetmiyor mu? Ama hani olsaydı herhalde bir şekilde görürdük yani bilmiyorum. Yani Esad tam ülkesini mahvetti. Çok doğru. Eli kanlı bir diktatör. Çok doğru. Ama Suriye'nin bu kadar mahvedilmesinde Erdoğan'ın sorumluluğu bence %1 milyon. Esad'ın sorumluluğundan çok daha fazla. Yani ben böyle düşünüyorum. Orayı provoke etti, orayı silahlandırdı, cihatçılar, şu bu, bir sürü hani.
Peki o Suriye konusunu
Dolayısıyla
açmışken bir sorum olacak.
evet. Şimdi yani hani
Tamam.
demek istediğim orada Biden veya işte Amerikan yönetimi Erdoğan'a hani vurarak diğer diktatörleri de hizaya getirdiği kanaatindeyim ben. Yani hani Suudiler hemen bir şeyler yapıyor, salıyor gazeteci bir iki sal şey yaptı çünkü hani böyle bir şey var. Onlar çünkü en besilisi o. Anlatabiliyor muyum? En besilisi o. Onu vurduğu zaman hani Ruslar kendi yakınını döv ki uzaktakiler hizaya gelsin gibi bir Rusça söz var.
Biden yalnız iyi dövüyor çünkü Suudi Arabistan aktivist o kadını bıraktı. Hemen ertesi gün Blinken'la Dışişleri
Değil mi?
Bakanı görüştü. Yani öyle bir terbiye edici bir şey bir
Aynen.
benimsemişler gibi geliyor
Aynen.
bana.
Dolayısıyla burada o var, o politika var. Biraz da ben onu demiştim. Amerika'nın S-400 meselesini ben abarttığını düşünüyorum. Hani normalde tamam bir sorun. Hani o büyük ihtimal orada hani radar izlerinden F-35 uçakları için risk oluşturuyordur. Çünkü bunu Rus yine savunma komitesi başkanıydı zannediyorum Şamanov. Bir iki sene önce açıklamıştı. O da eski hava kuvvetlerinden general demişti yani böyle bir risk olduğunu az çok biz de anlıyoruz demişti. Hani NATO'nun ve Amerika için böyle bir risk F-35'ler için olabilir. Şimdi ama bu mesele bir şekilde aslında hani mesela çok büyük bir güvenlik riski olmuş olsaydı öyle yani Amerika'nın şu anki tavrı kadar hani S-400'ler meselesinde katsa yaptırım. Baktık en basit, en kolay katsa yaptırımları uygulandı değil mi? Şimdi Amerikan kurumları var neticede. Bunlar hala yani bir şekilde ciddi bir şekilde çalışıyor. Yıkılmış değil. Yani ama baktık en basitleri şey yapıldı. Sembolik olanları biraz daha hafif olanları tercih edildi. Veya mesela niye Amerika sadece ses çıkarıyor S-400'ler konusunda? Mesela bakıyorsunuz ne İngiltere'den eğer NATO'ya bir tehdit oluşturuyorsa, ne NATO'dan ne Almanya'dan, yani NATO ülkelerinden böyle güçlü bir Türkiye'nin S-400'lerini aldığına yönelik, yani buna karşı sert bir reaksiyon görmüyorsunuz. Amerika orada öne çıkıyor. Hani anlatabiliyor muyum? Burada şey değil. Yani diğer ülkeler, onlar da bilmiyor mu? Yani o teknoloji onlarda da yok mu? Vardır. Var yani İngiltere'de veya diğer ülkelerde. Hani Fransa biraz tepki gösteriyor ama hani o kadar değil neticede. Yani Amerika burada en sert tepki veren. Halbuki NATO'nun daha güçlü bir tepki vermesi mümkün olabilirdi netice itibariyle. Diğer ülkeler öyle bir şey yapmıyor. Biraz abartma var. Hatta Hulusi Akar zannediyorum yine o verdiği son Sedat Ergin'in yazısında, yanlış hatırlamıyorum umarım, hani NATO'daki diğer ülkelerin bir sorun çıkardı.
Ha, itirazı
yani.
Yok.
İtiraz, öyle bir şey var değil mi orada?
Tabii.
Amerika kendi bunu sözü yapıyor. İşte bu mesele, bu da oraya işaret ediyor. Yani Amerika bu meseleyi büyütüyor. Ya biraz. Çünkü o dediğim gibi o hani tırnak içinde sarı öküz olarak o muameleyi yapıyor. O değneği şey yapmak istiyor. Veya S-400 diyor Osman Kavala'yı, bence tabii ki Osman Kavala, ben öyle düşünüyorum en azından. Yani Selahattin Demirtaş olsun, Osman Kavala olsun, bunlar hani hukuksuzca zaten tutuklanmış durumdalar. Diğer on binlerce masum gibi, yani onu da belirtmiş olayım. Ama 400'ler deyince Osman Kavala'yı serbest bırakın. Yani dengesiz bir şey var, reaksiyon var. Anlatabiliyor muyum? Yani yani S-400'lere yönelik şey
bu biraz değil. Şeye dönecek gibi geliyor bana. Rahip Brunson bu rehine diplomasisine dönüyor biraz daha bu iş.
Öyle olacak. Yani dolayısıyla bu hani S-400 meselesinde dediğim gibi Amerika'nın biraz dayı hani büyüttüğünü, çünkü Erdoğan iktidarı ve paydaşlarının, özellikle Erdoğan'ın iktidarda kalma sevdasının, siyasi bekasının çok daha risk halinde olduğunu, dediğim gibi yani bu bir çeşit hani şey düşündüğünüzde bir insan düşünün, işte hani iki eli var, iki ayağı var, işte büyük güçler bundan çekiyorlar. Yani bir Rusya çekiyor, bir Amerika, bir İngiltere, bir Almanya, bir Fransa, hani onlar arasında dolayısıyla bir gün oraya, bir gün buraya, bir işte sopa, değnek öbürü vurduğunda hemen öbür tarafa, öbür tarafa. Ama 15 Temmuz öncesi özür dilemeseydi o sopayı, tırnak içerisinde söylüyorum bunu hep mecazi, makama yönelik bir negatif şeyim, duygum yok. Ama şahıslar ülkesinde maalesef öyle. Yani orada değneği, o dediğim gibi yemek durumunda, o sopayı yemek durumunda kalıyor. Neyse, çok uzattım. Dolayısıyla evet, bir şekilde kısaca, kadar öneceğini düşünüyorum. Evet.
Kısaca böyle bir iki sorum olacak. Birisi Suriye'yi açmıştınız, oradan aklıma geldi. Bu hafta içerisinde Elbap'ta bir saldırı gerçekleşti. TSK destekli cihatçıların merkezi dendi. İşte orada petrol sahası olduğuna dair bir yerel kaynaklar öyle söylüyor. Ve 5 kişinin, en az 5 kişinin öldüğü, işte çok sayıda kişinin yaralandığı söyleniyor. Burada da yine yerel medyadaki haberlerde Rusya'nın bu saldırı gerçekleştiği söyleniyordu. Var mı bu yönde bir bilgi?
Çeşitli haberler var ama ne kadar hani doğru, yani kaynak pek vermiyorlar, etmiyorlar. Hani Rusya yapmış mıdır? Hani Elbap'ı kastettiniz değil mi?
Evet. Elbap yani, saldırısı.
Hani emin değilim. Ama daha ziyade, Elbap'tan ziyade bu İdlib meselesinin tekrardan ısındığına dair çeşitli işaretler var. Hı-hı. Aynı geçen seneki gibi. Hani hatırlarsanız geçen sene o Şubat ayında saldırı olmuştu.
Evet.
İşte onlarca Türk askeri hani hayatını kaybetmişti, yitirilmişti. Hani ondan önce çıkan hani böyle Rusçayı veya Rus medyasına, bu sadece medya değil, kimin ne konuştuğunu, bunları iyi takip etmek lazım. Hani mesela Kommersant'ta o haber çıkana kadar, mesela Şubat, geçtiğimiz yıl Şubat ayında o haber çıkana kadar, başka hani birçok haber var da hani o dereceye gelene kadar ikinci sınıf Rus medyası, üçüncü sınıf Rus medyası, oralarda bazı şeyler pişiyor, bazı şeyler geliyor. Yani bir saldırının, bir hani Türkiye'ye yönelik, TSK'ya yönelik bölgedeki ciddi bir tehdidin ortaya çıktığına yönelik onu emarelerini görüyorsunuz. Ben şu an biraz bu meselenin İdlib'de yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başladığı, evet, ısındığı kanaatindeyim. Mesela geçen sene Rus Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklamıştı. Adım adım gitti bu. Yani ilk önce 3. sınıf, 2. sınıf, sonra hani 1. sınıf Rus medyası anlamında söylüyorum. En sonunda ne dedi? İdlib'deki dediği teröristler Türk gözlem noktalarını kendilerine kalkan olarak kullanıyorlar ve Türk askeriyle birlikte iç içe bütünleşmiş durumdalar diye bir açıklama, resmi açıklama yaptı. Bu terörist ifadesini de kullanmıştı. Evet. Zannediyorum 22 Şubat falan mıydı? 20 Şubat'ta olabilir. Zaten 27 Şubat'ta da öbür saldırı, hani büyük saldırı gerçekleşmişti. Şimdi şu an biz bu tarz haberleri henüz Komersant'ta görmüyoruz. Henüz Rus Savunma Bakanlığı bunu resmi olarak söylemiyor. Ama dediğim gibi 3. ve 2. sınıf hani diye sınıflandırdığım benim o tarz böyle Rus medyasında bu tarz haberler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani mesela en son dün çıkan birkaç yerde çıktı o haberde. Deniyor ki Türkiye, Ankara Bayraktar sihalarıyla İdlib ve Halep'te son dönemde Suriye ordusunun mevzilerini tespit edici uçuşlar gerçekleştiriyor ve Suriye ordusunun bu bölgelerde koordinatlarını cihatçılara verdiğine dair iddialar. Ve bu hemen uçuşlar sonrasında da bu TSK'nın veya işte Türkiye'nin o SİHA'larla, Bayraktar SİHA'larıyla uçuşlarından sonra cihatçıların Rus üssüne ve Suriye ordusu mevzilerine yönelik Kimimime, Rus üssü, hava üssü ve diğer işte Suriye ordusu mevzilerine yönelik saldırılarını arttırdığını, yani buna paralel giden bir süreç var. İlk önce SİHA'larla tespit ediliyor, bunlar koordinatlar veriliyor, yani bu iddia bu, cihatçılar veriliyor ve hemen arkasından bu tarz saldırılar artıyor. Ve kendilerini korumak için de Türk bölgedeki Türk askeri gözlem noktaları var biliyorsunuz. Büyük kısmı kapatıldı. Hani içeride kalanlar kapatıldı. Şu an hani İdlib'in o sıkışmış bölgesinde yine Türkiye'nin halihazırda kontrolünde olan bölgede yine birçok kontrol noktası, gözlem noktası var Türk askerinin bulunduğu. Dolayısıyla bunlara da büyük ihtimal onlara yaklaşıyorlar diyor yani şey olarak cihatçılar. Saldırdıktan sonra o gözlem noktalarına kaçıyorlar. Bu da bir çeşit koruma kalkanı sağlıyor çünkü öte türlü Rusya veya Suriye Türk gözlem noktalarını vurması gerekecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir koruma kalkanı. İşte biz bu tarz ifadeleri geçen sene Şubat ayı başlarında yavaş yavaş, daha doğrusu Şubat ayı başlarında o dönem görmüştük. Şubat ayı sonunda da öyle büyük bir saldırı olmuştu. Burada yani bunlar iddia neticede. Ama bunun şeyini göreceğiz. Hani bir, üç, beş gün, bir hafta, on gün bir takip etmek lazım. Bunların sayıları, bu haberlerin sayısı artarsa ve bir şekilde nasıl diyelim, hani daha üst düzey o medyaya çıkarsa, bu S-400'ler meselesiyle de yine ilişkili olarak, hani Erdoğan atacağı adımla da ilişkili olarak, çünkü eğer yani ya hani demiştim ben onu, Akar'dan vazgeçmek durumunda kalacak, hani o zaman Rusya'yla yola devam etmek durumunda. Yani S-400'leri bir şekilde ben devam ettireceğim, aktive edeceğim falan diyecek. Ya da işte hani biraz önce dediğimiz gibi S-400'lerin turşusunu veya mezarını kazacak ama diğer S-400'ler için veya başka tavizler için yeni bedeller ödemek durumunda kalacak. Dolayısıyla bu İdlib meselesi de onlardan bir tanesi olabilir. Eğer önümüzdeki haftalarda İdlib'de işler kızışmaya, Rus medyasında o Rus bazı uzmanların, onları bilmek lazım. Kiminle konuştuğu önemli. Yani herkes aynı kalibrede insanlar değiller. Veya yetkililerin o tavırları, onları göreceğiz. Ondan sonra İdlib meselesini daha hani bunun nereye evrileceğini daha net bir şekilde ortaya koyabiliriz diye ben düşünüyorum. Ama bunların her biri birbirleriyle ilişkili.
Evet, son olarak da siz tweet atmışsınız. Bu Alparslan Çelik var. Rus uçağının düşürüldüğü 2015 yılındaki... Evet. Kendisi de Türk medyasına yansıyan bazı haberlerde itiraf ettiğini, kendisinin hani bu işin arkasında olduğunu söylemişti. Tutuklanmıştı. Zannediyorum Aralık sonu gibi serbest kalmış. Rus medyası da bugün bunu haberleştirmiş sizin paylaşımınıza göre. Bu da bir mesaj mı? Neden böyle durduk yere bunun üzerine düştü Rus medyası.
Ya şimdi burada Alparslan Çelik, hani hatırlarsınız, o sakallı birisiydi o. Genç.
Cihatçı tarzı.
Evet, gençliğini bilmiyorum da neyse yaşını, ama belli bir orta yaşta birisiydi zannediyorum. Hani Rus uçağı düşürüldüğünde o kameralarda falan gösteriliyordu. Zaten kendisi de söylüyordu hani biz öldürdük, biz vurduk diye. Sonrasından tabii Türkiye hani özür safhasına girince hani Ruslar tabii kelle, tırnak içerisinde kelle istemeye başladılar. Hani neticede bir şekilde onun suçlanması gerekiyordu. Dolayısıyla zannediyorum Nisan 2016'da o tutuklanmıştı diye, evet, bakmak lazım, teyit etmek lazım ama 15 Temmuz'dan önce diye hatırlıyorum. Hani Rus uçağı düşürülürken,
evet, Nisan 2016, doğru.
İki pilot vardı. İki pilottan bir tanesi kurtulmuştu. Diğer pilot Alek Peşkov, onu aşağıdaki cihatçılar, militanlar, ne derseniz deyin, bunlar öldürmüşlerdi. Hani kurşun silah sıkarak, kurşun sıkarak paraşütle atlayan pilotu öldürmüşlerdi, Alek Peşkov'u. Ve Alek Alparslan Çelik de o grubun, o timin komutanıydı. Sonradan tabii Alparslan Çelik hani o dönem böyle 3-5 ay uçak krizinin heyecanıyla hani Erdoğan bir daha olsa bir daha düşürürüz falan, hani bir daha ihlal ederse Rusya hava sınırımızı ihlal ederse bir daha düşürürüz. İşte Davutoğlu yine aynı şekilde bir daha olsa bir daha düşürürüz. Erdoğan biz niye özür dileyeceğiz? Ruslar özür dilesin, Rusya özür dilesin falan gibi. Yani böyle o sıralarda Alparslan Çelik kahraman olarak lanse edildi. Ancak hani özür safhasına girilince hemen bir alınmıştı içeri. O sırada da tabii Rus istihbaratı zaten, yani Türkiye almasaydı onu içeri, büyük ihtimal Rus istihbaratı bir şekilde alacaktı. Benim tahminim paketleyecekti, ne yapacaktıysa yani. Hani orada o öyle olunca, Türkiye alınca o da dedi, hani ilk söylediği açıklamayı biraz çevirmişti diye hatırlıyorum. Yani ben öldürmedim ama benim grubumdaki kişiler, komutanlığımdaki o timimdeki bazı kişiler kurşun sıktılar ama onun sorumluluğunu ben alıyorum falan gibisinden. Ama neticede anlaşılan şu idi. MHP'li bir tip anladığım kadarıyla, veya hani MHP'ye yakın, çünkü Twitter adresi de var, yani bakabilirsiniz. Çok böyle cihatçı bir model, yani veya MHP'ye çok yakın bir model imajı çiziyor. Devlet Bahçeli'ye yönelik çok övgülü ifadeleri var. İşte yine zannediyorum hemen Türkmen Dağı'na gitmiş. Hani o Suriye'deki, veya hani bir yani baktığınızda o modelde bir tip. Dolayısıyla MHP'nin hani arka bahçesinden yetişmiş, bu Ruslar daha ziyade buna hani bozkurtlar diyor. Hani bozkurt mudur, ülkücü müdür, ne hangi sınıfa girer bilemem. Ancak bu tarz hani militan tipli birisi. Ve bu kişi o dönem hani tutuklandı. Tutuklanmanın gerekçesi de ateşli silahları yanında hani bulundurmak gibi. Hani cinayetten değil de, öldürmekten değil de o şekilde bir tutuklandı. Hatta zannediyorum İzmir'de bir kafede falan silahlarla bir şekilde mi yakalanmışlardı veya bir şey.
Mensubuymuş bu arada. Tweet'te öyle yazmış. MHP'nin
üyesi. Yani işte dolayısıyla hani o şimdi bunu bir kaydetmek lazım. Hani MHP'li ilişkisi tabii Türkiye açısından, istihbarat açısından.
Yani MHP demek şu anda Soylu demek bir de bu arada. Öyle de bir şey var.
Evet.
Amerika'yı suçladı 15 Temmuz falan.
Evet. Suriye'den kullanılan tipler bunlar. Veya başka yerlerde kullanılan, çeşitli amaçlar için kullanılan tipler. Şimdi MHP'nin, Soylu'nun, ben de oraya gelecektim şimdi. Hani yani burada ben Soylu'nun biraz daha geniş kombine bir yapıyı temsil ettiğini düşünüyorum. Bu 15 Temmuz açıklamasının da zannımca öyle, Amerika'yı hani o anlamda suçlayıcı, işaret edici açıklamasının da biraz onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi Rus medyasında bugün çıktı o haber. Büyük ihtimal hani anlaşılan Aralık ayı gibi çıkmış. Hani en azından Twitter adresine bakıldığında sanki öyle anlaşılıyor. Evet. Aralık ayı sonunda geçtiğimiz. Ama hani işte bu süreç, yani Biden'ın gelmesi gibi, hani direkt onunla ilgili midir emin değilim. Ama bunu kaydetmek lazım. Yani burada Soylu'nun açıklaması, Bahçeli'nin yüklenmesi Erdoğan'a, işte Berat Albayrak'ın uçması uzaya, hani bir şekilde yani
zemin
burada
kontrolü yapıyormuş,
işte,
öyle
hani
diyorlar.
Yani Erdoğan bir hani reform diyor, hemen Bahçeli'nin hayır nereden çıktı reform falan tarzı şeyi, Çakıcı'nın artık bir cumhurbaşkanlığını oynaması, yani veya neyse artık
Bir bakanlık olabilir.
Devlet büyüğü, nasıl diyelim, iltifatı görmesi. Ya bunlar falan. Bunları hani böyle bir dizdiğimiz zaman onunla da şöyle ilgili olabileceği kanaatim. Yani şu an Erdoğan iktidarının paydaşları arasında bir yol ayrımına doğru geliyoruz. İşte biraz önce bahsettik. Rusya, Amerika, S-400'ler, işte biraz hani Osman Kavala salınacak mı, salınmayacak mı? Yani serbest bırakılacak mı, serbest bırakılmayacak mı? Bir yumuşama, Kürtler meselesi, Suriye Kürtleri ne olacak? İşte Erdoğan kıracak mı dümeni? Ne kadar kıracak? Rusya bundan ne kadar hoşnut olacak, ne kadar olmayacak? Yani bu böyle bir yol ayrımında olduğumuz için bu tarz tiplere, Alparslan Çelik gibi, Çakıcı gibi, bu da başka bir kanadı. Yani o mafya, bu da hani o anlamda militan tipi veya işte organize edecek, bir şeyler yapacaklar. Bilmiyorum. Adamın da hani suçunu almak da istemem yani o anlamda da. Hani yapmadığı, işlemediği suçları da üzerine yıkmak istemem. O başka bir şey. Ama hani bu tiplemeleri ben çeşitli anlamda devletin kullanmak isteyeceği kanaatindeyim. Silahlı ateşli silah taşımaktan dolayı zannediyorum bir 5 yıl ceza almış. Hani süresi bitmiş çıkmış olabilir ama hani süresi bitmiyor aslında 5 yıl ama hani ona bakmak lazım belki.
Yatarı.
Azaltılmıştı evet yatarı falan. Ama hani bu dönemde böyle birisinin çıkması, Ruslarla olan ilişkiler ilişkilere bakıldığında bu kişinin hani Türkmen Dağı'na gitmesi tekrardan çıkıp. Yani bir çeşit bence bir mesaj veriliyormuş gibi bazı böyle yargıda hani biz de buradayız. Yani MHP veya işte Çakıcı'yı çıkardık, onun öbürünü çıkarıyoruz, öbürünü çıkarıyoruz. İstediğimiz adamı şey yapıyoruz, kullanabileceğiz. Yani bu tarz o hukukta reformun hani canını okuyucu belki adımların hani sembolik olarak hani bunları görüyoruz gibi geliyor bana. Bu anlamda ben bu çerçevede biraz yorumluyorum.
Evet.
Yani bir şahıs üzerinden de değil tek başına. Alparslan Çelik tek değildir. Onun gibi zaten biliyoruz. Hani birçok cihatçıyı şunu bunu zaten çıkarıyor. Türkiye zaten tutmuyor. IŞİD'lilerin %90'ı, %95'i hemen girince girer girmez tekrardan çıkarılıp salınıyor yani hemen serbest bırakılıyor. Bırakın IŞİD'çi, ekstra IŞİD'çi, cihatçıya falan da ihtiyacınız yok. Kendi dekanınız, rektörünüz militan ruhlu tipler. Hani görüyoruz işte evet. Kaç gündür.
Bir gecede bitiririz işi. Mesela
diyebiliriz falan diyor. Diğeri ayrı bir deli. Hani Melih Bulu. O da tam bir militan. Yani 6 ayda nükleer silah üretiriz gibi tuhaf tuhaf şeyler. Yani bir şey değil. Hani ayarı bozulduğunca zaten o iplik o her yerden çözülüp geliyor. Dolayısıyla bu anlamda ben olduğunu düşünüyorum. Yani bunun tek başına bir birey üzerinden değil, o anlam daha geniş o mücadelenin, iktidar mücadelesinin, işte bu nereye dümeni kıracağız, o mücadelenin bir sonucu olarak okumanın daha doğru olduğu kanaatindeyim açıkçası.
Peki, çok teşekkürler Kerim Bey. Haftaya yine tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar herkese. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.